gün kahve içmiyorum sizin önünde. Hatırlıyor musunuz? İki hafta önce kahve içtim. Ama yani sade olsun. İyisi sade istiyorum. Bir şey eklemek istemiyorum. Kahvem gibi. Sade kahve istiyorum. O zaman bravo size. Siz 10 puan kazandınız. Serimiz var. Mesih her şeyi değiştiriyor. Ve bugün onu devam ediyoruz. Değerli dostlar, iki hafta önce bu serisini başladık. Pavlos'un Kolosililer için gönderilen mektubu çalışıyoruz. Ve bu mektupta Pavlos'un okuyucuları İsa Mesih'in her şey nasıl değiştirdiğini anlatmaya görmekteyiz. Çünkü biz, hatırlıyor musunuz? Biz eskiden bizle iyi eylemleri yaparak Tanrı'ya gitmeye çalıştık. Ama yapamadık. Çünkü yeterince değildik. Şimdi tam tersi, Rab Tanrı bizimledir. Bize geldiği için biz iyi eylemleri yapabiliriz. Hamdolsun. Her şey değiştirildi. Bu yeni temel ile yaşıyoruz. Ve hayatımızdaki her şey bu temelde olsun. Yoksa bir şey ekledik ve sade değil. Hatırlıyorsunuz ki bu kitabın en kullanılan kelimeler Mesih ve Tanrı. Hatırlıyor musunuz? Yani en büyük olan, en kullanılan kelimeler. Her şey Mesih, Tanrı ilgili bu mektupta ve de hayatımızda. Çünkü artık, pardon. O zaman, farklı yaşadığımız gibi bir gerçek var. Kötülüğü sevmiyoruz ve iyi olmaya gayret ediyoruz. Ceza korkusu olduğundan değil, özgür olduğumuzu bildiğimiz için. İyi olan Tanrı Mesih'te yeni sevgi dolu yüreği bize verdi. Şimdi eski yüreğim yok. Eski taş gibi yüreğim yok. Şimdi sevgiyle yumuşak yüreğim var. Ve böyle yaşıyorum. Bana göre mi? Benim yaptıklarıma göre mi? Yok. İsa'nın olduğunu için, İsa bana geldiği için böyle yaşayabilirim. Hamdolsun. Bu eski haber gibi görünüyor size. Yok, bu beni heyecanlatıyor. Ben bunu seviyorum. Asla bunu ilan etmeye durdurmayacağım. Sürekli size ilan edeceğiz. Ve de biz birbirimize yardım ediyoruz artık. Çünkü artık düşman değiliz. Rekabetçiler değiliz. Arkadaşım iyi yaparsa ben mutluyum, harika diyorum. İyi yaparsa beni yardım eder. Çünkü aileyiz artık. Oh. Artık yaratıcımıza yaklaşmak için dini törenler yapmıyoruz. Tanrı'da olduğumuz için tüm işleyişimiz zaten onunladır. Tüm hayatımız da Tanrı'yla birlikte yapıyoruz. Hamdolsun. Ve Pavlus Kolosililer'i bunu hatırlatmak ister. Bu mektup onları uyarır ve yüreklendirir. Ama hatırlıyorsun değil mi? Pavlus Kolose'deki kiliseyi kendine ait kiliselerinden biri saydığı halde Kolose'ye hiç gitmedi. Orada ziyaret etmedi. Onlar için sorumluluk hissetti ama Koloslilerin çoğu onu tanımadı. O zaman bu mektubu yazıp göndermeye hakkı olduğunu belirtmek istiyor. Ve bugünkü pasajı bunu ilgili. Pavlus'un hakkı var mı yok mu bu mektubu yazmak?
Ve bugünün konusuna gelecek olursak bahsetmek istediğim şey Hristiyan inancında liderlik konusu olacaktı. Bugünkü pasajda Pavlus bir liderin niteliklerini anlatacak. Fark edeceğiz ki İsa Mesih'te liderlik dünyanın düşüncesi içinde olan liderlik düşüncesinden farklı durmaktadır. Çünkü her yani kilisede her liderin lideri İsa Mesih'in kendisidir. Bu yüzden farklıyız. Dua edelim. O kadar heyecanlıyım ki dua etmek istiyorum. Ya Rab, bugün aynı temelde inşa etmek istiyorum. Senin kimliğin ve senin yaptıklarının temeli olsun. Çünkü hayatımızda sen her şeyimizsin sen. Hamdolsun sen bizi seviyoruz. Hamdolsun ki sen bize iyi liderleri veriyorsun. Hamdolsun ki kardeşlerimiz var. Hamdolsun ki işlerimiz var senin hayatında. Ama temelimiz her zaman sensin. Oh, bugün bize yardım et. Ben yardım et. Ben iyi kelimeleri kullanmak istiyorum. Ya arkadaşlarıma, dostlarıma yardım et. Onların kulakları aç olsun. Amin. Tamam. Size bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Bir pazar günü bir anne oğlunu çağırır ve ona "Oğlum, artık yataktan kalk. Kiliseye hazırlansana," der. Oğlu ise "Hayır, ben gitmiyorum," cevap verdi. Anne bunun üstüne ısrarla "Evet, gidiyorsun, yataktan kalk," diyerek buyurmaya devam etti. Oğlu ise "Benim gitmem için bir iyi sebep ver," diye karşılık verdi. Annenin ona 3 iyi sebep vereceğini söyledi. Birincisi, ben senin annenim ve benim buyruğuma uyacaksın. İkincisi, sen 40 yaşındasın, çocuk değilsin. Ve üçüncü, sen kilisenin liderisin ve bugün vaaz verecek kişi olduğun için gitmek zorundasın. Der. Ya, bazen her kilisenin lideri böyle hisseder. Ya, yataktan kalkmak istemiyorum. Ama gerçek bir liderin tutumu böyle olmaz. Bu pasajda Pavlus kendini doğru lider olduğu 4 tane kanıt veriyor. Ve yanlış liderlere karşı tek bir şey söyleyecek. Birincisi. Hatırlarsınız ki Pavlus bu mektubu yazdığında neredeydi? Hapishanedeydi. Evet, zincirliydi. Mesih uğruna zincirliydi. Ve Mesih aynı şekilde kiliseler için acı çekti. Ama Pavlus bu zulümü bir kanıt olarak kiliseye sundu. Onun kendi liderlerini. Sizin için, bu Kolosalilerin bir ayet 24 bugünkü pasajımızdan. Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in kendi bedeni yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. Bunu demek istiyorum. Liderler acı çekecek. Ve bu kaçılmayacak bir gerçek. Kim lider olmak istiyor? Sıkıntıları çekeceksin. Acı çekeceksin. İsa Mesih'in kendisine bakınca zaten anlayabiliriz. Mesih kendi bedenini kilise uğruna acı çektiyse, kilisenin liderleri de aynı sıkıntıları bekleyebilir. İsa Mesih kendi öğrencilerine, dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Size söylediğim sözü hatırlayın. köle offendisinden üstün değildir. Bana zulmetilerse size de zulmedecekler. Benim sözümü uydularsa sizinkine de uyacaklar, dedi. Normalde, yani dünyanın fikirlerinde liderler en rahat olanları olmaya bekliyorlar. Herkes benim gibi, söylediğim gibi yapmak zorundalar. Aa, ben kolayca oturacağım. Ama Hristiyan liderleri tam tersi bekliyorlar. Acı çekecek. Bu yüzden liderler depresif mi olmalı? Yani benim hikayemdeki lider gibi davranıyor muyuz?
Hayır. Ben yataktan kalkmak istemiyorum. Çok sıkıntılar var. Ben konuşamam. Herkes beni şikayet ediyor. Yani ne yapacağım? Yok.
Olamaz. Sıkıntılarla karşılaşınca böyle bir yüzü ile dolaşıyor muyuz? Olmaz. Hayır. Rab İsa böyle değildi. Ben böyle dolaşırsam bana söyleyebilirsiniz. Tamam mı?
Oh, söylediler.
Yok. Hayır, Rab İsa böyle değildi. Rab bu sıkıntılardan nasıl geçti? Yani ben okudum biraz daha önce. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utanca hiç şey sahip çarmıta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor. Geleceğinin ne olduğunu bildi, ne olacağını bildi. Bu yüzden sevinçle, sevgiyle, sabırla, iyilikle geldi. Rabbi ise böyle dolaşmadı.
Oh, çarmıha gidiyorum. Her şey, herkes beni terk edecek. Oh, çok zor olacak.
Yok, Rabbi İsa'mız öyle olmadı hiç. Geleceğinin ne olacak bildi. Ve bu yüzden sevinçle, umutla dolaştı. Hamdolsun. Ve Pavlus öncümüz İsa Mesih'e bakarak sıkıntılarım var diyebilirdi. Ama aynı zamanda şimdi seviniyorum diyebilirdi. Rab İsa gibi kilise liderleri sıkıntıları ile yüz yüze geldiğinde büyük bir sevinçle karşılamalıdır. Böyle geliyoruz. İkinci kanıt, Mesih'in sevinci nedendi? İki sebep oluşmuştu. Birincisi, kendisinin Tanrı'ya itaat ettiğini anladığında geldi. O iyi ama ondan bahsetmeyeceğim daha fazla. İkincisi, sıkıntılardan geçtiğinde ortaya çıkan meyvelerden dolayı bir sevinç hissetti. Rab İsa'nın fedakarlığı güçlü bir kiliseyi var etti. Liderlerde bu örneğe bakarak biliyorlar ki iyi meyve kolay gelmemektedir. Ancak acı çekerek gelir, çalışarak gelir, sıkıntılardan geçerek gelir. İsa Mesih çarmıh yolunda yürüdüğü gibi liderler de onun örneğini izlemek durumundadırlar. Mesih inancının kilise önderleri Mesih'in Matta 16'da bulunan sözlerini çok ciddi bir şekilde içerlemek durumundadırlar. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi. Adam'dan gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhına yüklenip beni izlesin. Biz onun yolunda olmak istersek onun çarmıha da alıyoruz. Bu yük alıyoruz. Kelam son derece açık. Liderler kiliseyi korumak için, kurmak ve korumak için İsa'nın yürüdüğü çarmıh yolundan yürümelidir. Rab İsa Mesih gibi kilisenin liderleri kilise için özveride bulunur. Ve Pavlos devam ediyor. Daha kanıtlar var. Kolosililerde devam ediyor. Tanrı'nın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkar oldum. Tekrar Pavlos'un örneği Rab İsa Mesih'tir. İsa dedi ki, aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak. Kendini alçaltan yüceltilecektir. Ve eğer böyle olursa biz liderler olarak hizmetkar olmalıyız. En alçaltanlar olmalıyız. Tamam. Bu ne demek? Liderler her cemaat üyesinin isteğini yapmalı mı? Sen yani bir şey istersen bana geldiğinde ben her zaman evet demem gerekiyor mu? Ya her kişinin emrine itaat etmeli mi? Hayır. Böyle olmadığı için siz maalesef diyeceksiniz. Ah oh, keşke olsaydı. Ama ben hamdolsun diyorum. Çok kötü olacaktı. Yok. Efendimiz Mesih'in örneğine bakın. Mesih kendi öğrencilerinin ayaklarını yıkmak istedi. Hatırlıyor musunuz? Onların ihtiyacını gördü. Gerekiyordu. Ve yapmaya başlayınca öğrencilerden biri olan Petrus, hayır dedi. Rab sen Mesih olarak bu işi yapamazsın dedi. Sen mi ayaklarımı yıkayacaksın? Yok, yok. İsa ona ama itaat etmedi. Oh ben senin hizmetkar olduğum için ben sana... Yok. Rab İsa bir hekim gibi sorunu gördü, hastalığı gördü ve onu tedavi etti. Petrus'un isteyip istememesi değil, İsa Mesih yapılması gerekeni yaptı. Hekimler gibi. İsa Mesih böyle bir hizmetkar oldu ve Hristiyan liderler de böyle olmalı. Bazen istediğimiz ilacı içmeliyiz. İsteyip istemezse içmeliyiz bazen. Bazen çok affedersiniz ama bazen kilisenin liderleri senin istediğin şeyi yapmayacaklar. Bazen istemediğin şey yapacaklar. Ama bu liderliğin işlerinden biri. Ama her zaman kilisenin iyiliği için yapıyoruz. Anlatabildim mi? Kiliseye hizmet etmek için yapılmalı. Başka bir örnek vereceğim. Çocuklarım seçebilirse her gün sadece dondurma pizza yiyecekler. Seve seve yapacaklar. Ben onlara hizmet ederek hayır diyorum. Hizmet ederek daha iyi, belki daha tatsız ama daha iyi yemek ile besleniyorum. Babalar hizmetkar olmalı. İyi beslenme için bunu söylemek gerekiyor. Anlatabildim mi? Anlıyor musunuz? Rab İsa gibi kilise liderleri hizmetkar olmalı. Rab İsa Mesih gibi kilise liderleri Tanrı'nın hizmetkarlarıdır. Ve son kanıt, dördüncü kanıt, aynı ayette mevcut. Tekrar okuyacağım. Tanrı'nın sizin yararınızı bana verdiği görevle kilisenin hizmetkarı oldum. Tanrı'nın bana verdiği görev. Kilisenin liderleri seçilmiş ve tanıdılar. Bu kilise başladığında kurmak için gelenler Rab'den bir görevi, bir çağrıyı aldılar. Kilise başladıktan sonra kiliseye gelenler ya lider takımı kabul ederek geldiler ya da katılmadılar. Sorun olmadı. Klisenin lideleri tanr y tarf yn dan setiol di. Tanr y tarf yn dan gyref feryl di. Klise, be democracy deildir. Lideler mis itchin oi vermiwrs. Setiol misbiri olyp olmad yna ama. Nasol o renabiliris. Nasol an liabiliris. Well, ben be catch canat dan ba setim. Bir incisi, Rab tarafından görevini hissediyor mu? Hissederse, lider olabilir. Belki, emin değil. Kilise için fedakarlık yapar mı? Yaparsa, belki lider olabilir. Sıkıntılarda Rab'in sevincini hisseder mi? Hissederse, olabilir. Kiliseye hizmet eder mi? İsteyip istemezse... Olursa olabilir. Ama bunlar olmazsa böyle bir kişi bir lider değil. Anlıyor musunuz? Kabul ettiğini sormayacağım. Daha sonra. O zaman ihtiyarlara atadığımız kişilere böyle baktık. Birkaç başka şartlar da vardır. Ama böyle bir kişi olmazsa kilisenin lideri olamaz. Kendisi Rab tarafından çağrılan, fedakarlık yapan, sevinçle hizmet eden kişiler olmalı. Yaşam Kilisesi'nin ihtiyarları kim? Biliyor musunuz? Üç ihtiyarlarımız şu an, evet. Ah, evet. Biz, bizi atadığınızda ilk önce böyle adayları seçip önerdik. Yani dört kişidik hepimiz aday olarak yani önerildi. Bu adam kim? Bu David Devenish. New Frontiers grup yani kiliselerin grubunda lideri. Ve yüzlerce kiliseye bakıyor. Binlerce demeyeceğim emin değilim ama yüzlerce. Yani onun liderliğini tanıyoruz. Evet, gerçekten. O ve başka, yani New Frontiers'tan başka bir lideriyle biz dörtümüz oturup konuştuk. Onlara yani çok soru sordular. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl yaşıyorsunuz? Bu durum varsa ne olacak? Konuştuk. Ondan sonra onlar bizim, yani dört kişimiz, uygun olduğumuzu gördüler. Hepimize, evet, siz bir lider olabilirsiniz, olabilirsin dediler. Ondan sonra İstanbul'daki başka kilisenin liderlerine sorduk ki, bu takımın herkesi uygun görüyor musunuz? Hayır demez, derse biraz daha konuşmak lazım. Hamdolsun ki evet dediler. Hepsi uygun dediler. Ve en sonunda tüm kilisenin önünde size yani onlarla sorun var mı? Bu adaylarla sorun var mı? Bir şey eksik mi? Sorduk. Müsait bulunur mu? Sorduk. En önemlisi liderler olarak onları tanıyor musunuz? Kabul ediyor musunuz sorduk. Ve Yaşam Kilisesi evet dedi. Öyle ihtiyarlarımızı attık. Büyük bir işlem oldu. Eğer senin kilisenin liderleri lider olarak tanımıyorsan ne yapıyorsun? Ya tavsiye edeceğim ki o kiliseden kaç. Yok ciddi. O kilise sana hizmet edemez. İhtiyarları tanımıyorsan. O zaman ciddi bir şey. Hamdolsun ki ben sizin bizim için dua ettiğinizi, yardım ettiğinizi, destek verdiğinizi biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü zor. Sıkıntılardan kendine alkış. Çünkü siz yaptınız. Bu yüzden sevinirim. Böyle. Ama sonunda ise size hesap vermiyorum. Hesap vermiyoruz size. Sonunda Tanrımıza hesap vermemiz gerekiyor. Ve bu çok ciddi bir şey. Korkuyorum ben. Güzel bir şekilde. Rab İsa, Mesih gibi kilise liderleri Tanrı tarafından görevi aldı. Ve kardeşler tarafından tanıdılar. Evet, bu çağrı, bu görev doğru. Pavlus devam ediyor. Ama bu kanıtlardan bitiyor. Şimdi bu hizmeti nasıl görmeliyiz? Nasıl anlayabiliriz? Ve Pavlus çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Liderler herkesi uyarmak ve eğitmek zorundadır. Kilise liderleri İsa Mesih'i ve onun yaptıklarını öğretir. Ve biz bu konuda herkes olgun olduğu için, iyi büyümeleri için bilgelilikle büyütüyoruz. Bizden bir lider seni eğitmek isterse seni sevdiğini gösterir. Hamdolsun hepimiz bunu seviyoruz değil mi? Ama aynı şekilde bir lider seni uyarırsa yine seni sevdiği içindedir. Anlatabildim mi? O kadar iyi hissetmiyorsunuz o zaman da. Uyarı gelince. Ama seni sevdiğimiz için yapıyoruz. Çünkü olgun olmak istiyoruz. Seni öyle hizmet ediyoruz. Seni incitmek için değil, herkes yetkinleşmiş bir imana sahip olsun diye yapmak zorundayız. Pavlus devam edecek. Ben biraz daha hızlıca gideceğim şimdi. Onun kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur. Gerek sizler, gerek Laodikya'dakiler, gerekse sizler gibi yüzümü hiç görmemiş olanlar için ne denli büyük bir uğraş verdiğimi bilmenizi isterim. Yüreklerinin cesaret bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. O zaman liderler bu nasıl öğretiyor? Nasıl uyarır? Sonuç ne olmalı? Neye bekliyoruz? Kilisedekiler ya liderin eğitimini ya da uyarısını aldıktan sonra daha cesaretli olmalı. Ve sevgide birleşik olmalı. Bu yüzden biz liderler olarak çok dikkat etmeliyiz. Yaptığımız şeyleri nasıl bir sonuç sonuçla cesaret ve birlik mi? Yoksa değerlendirmemiz lazım. Her zamanki gibi örneğimiz İsa Mesih'tir. Yeşaya peygamber Mesih hakkında şunu yazmıştır. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Ve biz de aynı şekilde yaklaşmalıyız. Tabi eğer bir kişi kiliseye karşı ya da İsa Mesih'e ve müjdeye karşı veyahut kilisedeki kardeşlere karşı gelirse, liderler ona karşı gelir. Bu olmaz. Biz kiliseyi koruyacağız. Ve bazen böyle yapıyoruz. Ama kilisede zayıf bulunur, yanlışı yaparlar. Ama İsa'ya kardeşlerini seviyorlarsa ve liderlerini dinlemeye hazırlarsa, o ezilmiş kamışı kırmayacağım. O kişinin tüten fitilini söndürmeyeceğim. Peki o kişiye nasıl davranmalıyız? İsa, birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rabbin size bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bir soru hemen bana geliyor. Kaç defa bağışlayacağız? Tekrar yaparsa kaç defa lazım? Rabbi ise tekrar cevap veriyor. İse 7 kez değil dedi. 70 kere 7 kez derim sana. O çok demek. Ne kadar olduğunu önemli değil. Çok demek. Pavlus bu mektubu neden yazdı? Son olarak. Pavlus Koloslilerle iyi yapmıştı. Ama kulağı okşayan sözlerle aldatma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Ve bu yüzden Pavlus kendini anlatıyor. İsteyin kendini anlatıyor. Kimse sizi kulağı okşayan sözlerle aldatmasın diye söylüyorum. Bunu çünkü her ne kadar bedence aranızda değilsem de ruhça sizinle birlikteyim. Düzenliliğinizi, Mesih'e imanınızın sağlamlığını görüp seviniyorum. Ya, kişiler iyi sözler ile gelirse bu liderlik olduğunu kanıt olmadı. Hamdolsun çünkü benim dillerim sorunlarım çok biliyorsunuz. Ama bu liderlerin bir kanıtı değil. Pavlus diyor ki liderler en etkileyici, en karizmatik, en iyi konuşmacılar değildir. Kilisenin liderleri Tanrı tarafından seçilmiş, fedakarlık yapan, sevinçle hizmet eden, kardeşleri için sıkıntıda bulunanlardır. Liderler İsa Mesih'i ve onun kurtarışı hakkında sürekli ve sonsuza dek ilan edeceklerdir. Liderler senin iyiliğini ve birliğiniz için öğreterek ve uyararak mücadele ediyorlar. İsa bizim örneğimiz gibi. Amen.